Ayrım 8.
Para da verdi. Almamazlık edemedim. Geçmiş gün ne kadar verdiğini unuttum. Ayrılırken sarılıp öpüştük. Hercai Reca ile buluşmamızdan birkaç gün sonra bir gün gazetede bir bankanın ilanını gördüm. O banka ilanında müdür, muhasebeci, müfettiş, müfettiş muavini, memur ve müstahdem arandığını bildiriyordu. Bunların hepsi de sınavla alınacaktı. Aranan şartlarsa sınava girebilmek için memurların lise mezunu olmaları gerekiyordu. Bu durumda ben ancak müstahdem olabilirdim. Evet, ona da razıydım. Tek bir işim olsun. Önemli olan benim için ilk adımımı atmaktı. İlk adımımı atmak istiyordum. Ondan sonra nasıl olsa önce yürüyecek, sonra koşa koşa tırmanıp yükselecektim. Ayakkabılarım yepyeniydi ama elbisem dökülüyordu. Bu kılıkta sınava girersem kazanma şansım olamazdı. Hercai Recai ne zaman bir ihtiyacım olursa kendisine gitmemi içtenlikle söylemişti. Açıkça söyleyeyim ki arada geçen 3 yıl içinde ondaki o korkunç değişikliği gördükten sonra Recai'ye çekine çekine gittim. İlk gittiğimde evde yoktu. Gece uğradım yine yoktu. Bekledim kapısında. Gecenin geç saatinde arabayla geldi, sarhoştu. Anlattım durumu. Bana salt sınava girebilmem için bir günlüğüne eski bir elbisesini verebilir miydi? Odasına çıktık, gardırobunu açtı. Beğendiğini al giy, senin olsun dedi. Elbiselerinin hepsi de yeni sayılırdı. Bir takım çıkarıp giydim. Gömlekle boyun bağı da aldım. Hava soğuktu ama artık palto ya da pardüsü istemeye utandım. Palto da vermek onun aklına gelmediyse sanırım sarhoşluğundandı. Ayrılırken sonucu bana bildir dedi. 10 kadar müstahdem alınacaktı. Oysa sınava girmeye gelen 200'den çoktu. Kendileriyle sınava gireceklerime bakınca kendimden utandım. Bunların çoğu ya ilkokulu ancak bitirmiş ya da yarıda bırakmıştı. Ben bunlarla yarışma sınavına girmek zorunda kalıyordum. İlkin bir sözlü sınavdan geçiyorduk. Ne sorulduğunu unuttum ama elbet çok kolay bir soruydu. Bu sözlü sınav elemesinden sonra 50 kişi kalmıştık. Yazılı sınavda da kazandığıma kesinlikle inanıyordum. Nasıl olur da bu adamlar arasında sınavı kazanamazdım. 10-15 gün sonra sonucu öğrenecektik. Sonucu öğrenmeye Recai ile birlikte gitmiştik. Hademelik sınavına girdiğim için Recai bana hem öğrenmeye boşuna gittiğimizi, çünkü nasıl olsa benim sınavı kazanamayacağımı söylüyordu. Sonunda kızdım. Yahu diye bağırdım. Nasıl kazanamam? Dangıl dungul zavallılar. İçlerinde ilkokulu bitirmişler bile azdı. Bütün soruları da bildim. Recai kahkahalar atarak, tamam dedi, işte o zaman hiç kazanamamışsın demektir. Yandın, kazanmadığın besbelli. Var mısın bahse, kazandınsa benden sana istediğin gibi bir ziyafet. Kazanamadıysan ileride paran olunca sen bana bir ziyafet çekeceksin. Sınav olduğumuz yere gittik. Daha önce de gördüğüm oradaki bir kadın memura, sınav sonuçlarını nereden öğrenebileceğimi sordum. Kadın düzgün giyinişime bakıp, müfettiş muavinliği için miydi dedi. Hayır dedim. Ama hademelik için olduğunu söyleyemedim. Memurluk sınavı mı diye yine sordu. Müstahdemlik için dedim. Kadın, maalesef kazanamadınız dedi. Bankadan çıktık. Sanki kanım donmuştu. Kesseler kanım akmazdı. Benimle sınava giren o insanlar içinde ben nasıl olur da sınavı kazanamamış olurdum. Recai, şimdi anladın mı dedi. Anladım, kazanamamışım işte dedim. Sana onu sormuyorum dedi. Neden kazanamadığını anladın mı? Oğlum sen adam olmazsın. İşlet şu kafanı be. Kadın senin adını bilmiyor, sananı bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor. Daha müfettişlik için mi, hademelik için mi sınava girdiğini bile bilmiyor. Hem de kimliğini bile sormadan sınavı kazanamadığını nasıl biliyor da sana maalesef diyor. Gerçek yahu, nereden biliyor? Oğlum ben o kadından bile önce bildim senin kazanamayacağını. Çünkü kimlerin kazanacağı sınav yapılmadan önce bellidir. Öyleyse o sınavı ne diye yapıyorlar, alay mı ediyorlar bizimle? Yok canım, niçin alay etsinler senin gibi gariplerle? Onlar görevlerini yapıyorlar. Bankanın yasası, tüzüğü filan, sınav yapın diyor. Onlar da sınav yapıyorlar işte. Sen böyle bir bankanın müdürü olacak adamken hademe olmaya kalkarsan elbet yarışma sınavını kazanamazsın. Doğrusu bu Hercai Recai bana çok dersler vermiştir. O gün çok üzgündüm. Recai beni bırakmadı. Ben seni dedi hademe olamadığın bu bankaya memur yaptırayım. Sesimi çıkarmadım. Çektiği vesikalık fotoğrafı 10 dakika içinde veren bir fotoğrafçıya gittik. Orada benim 12 vesikalık fotoğrafım çekildi. Sonra Recai'nin evine gittik. Önüme bir kağıt uzattı. Yaz dedi. O söyledi, ben yazdım. O bankanın genel müdürlüğüne memur olmak isteğimin kabulünü arz ve rica ediyordum. Bastım imzayı. Adres olarak da Recai'nin ev adresini yazdım. Hiç umudum yoktu ama yine de arada bir Recai'nin evine gidip bankadan bir haber gelip gelmediğini soruyordum. Ya ikinci ya üçüncü gidişimdi. Çok şaşılası bir şey. Dilekçeyi verdikten 2 hafta kadar sonra cevap gelmişti. Recai beni görünce müjde dedi. Zarfı verdi. O bankanın İzmit şubesine memur olmuştum. Öyle heyecanlandım ki gelen yazıyı öptüm, ağlamaya başladım. İşte ilk adımı atıyordum. Önemli olan ilk adımdı. Artık adım adım yürür, sonra koşar, sonra da tırmanır yükselirdim. Hercai Recai, ağlama ulan, yüreğimi parçalayacaksın diye benimle alay etti. Ne de olsa o benim çektiklerimi bilemezdi ki. İzmit şubesine atanmış olmama daha da çok sevindim. Bu büyük kalabalık kentten hem uzaktım hem de oraya çok yakın. İstersem hafta sonlarını İstanbul'da geçirebilirdim. Trenle İzmit'e giderken bir insanın bütün bir hayatını dolduracak kadar hayal kurmuştum. Ana babamdan hiç haberim yoktu. Onlar da benim ne olduğumu bilmiyorlardı. Bir türlü toparlanamıyordum ki onlara mektup yazayım. Çünkü durumum anlatılacak gibi değildi. Bankadan alacağım ilk aylığımın birazını ana babama gönderecektim. Gittikçe de durumumu düzeldikçe artıracaktım onlara göndereceğim parayı. Bir ya da bir buçuk odalı bir yer kiralayacaktım kendime. Çok çalışacaktım. Hemen göze girecektim. Dışarıdan sınavlara girip liseyi de bitirecektim. Hercai Recai, müdür olacağım bankaya hademe olmak için sınava giriyorsun diye benimle alay etmişti. Ama ben gerçekten de bu bankanın bir gün müdürü olacaktım. Ne düşler kuruyordum trende. O İzmit yolu bitip tükenmek bilmiyordu sanki. Bana bir yıl yolculuk etmişim gibi geldi. Oysa hemen bankaya gidip işe başlamak istiyordum. Sanki banka batmak üzereydi de ben hemen gidip bankayı kurtarıverecektim. Bir saat geç işe başlamam bile bankaya büyük zarar demekti. İzmit'e vardığımda ikindi olmuştu. Bir saat sonra filan banka kapanırdı. O saatte bankaya gitmemin bir anlamı olamazdı. Ertesi sabah erkenden gidecektim. Önce bir ucuzcu otel aradım. Ucuz ama temiz. Otelin katibi bana iki kişilik bir oda verdi. Odada iki karyola vardı. O karyolada bir yedek subay yatıyormuş. Otel katibi, sizin yaşınızda bir genç, onun için size bu odayı verdim, anlaşırsınız, akşamları bu saatlerde gelir dedi. Gerçekten de az sonra oda arkadaşım yedek subay geldi. Birden kanım kaynadı, içten cana yakın biriydi. Bir iki saatte yakınlaştık birbirimize, o da benim gibi az para harcamak zorundaymış. Ne de olsa otelde kalmanın, lokantalarda yemek yemenin pahalıya geldiğini söylüyordu. İster miydim onunla ortaklaşa iki odalı bir küçük ev tutmak? Bu bize daha ucuza gelirdi. Üstelik çok daha rahat ederdik. Gerektiğinde evimize misafir bile çağırabilirdik. Kız arkadaşlarımızı filan. Onun bu önerilerine benim de aklım yattı. Anladığıma göre kadın ilişkilerine düşkündü. Ama olsun, bana ne? Ben başka açıdan onunla birlikte bir ev kiralamayı istiyordum. Kendi evimde soyunup dökünür, dışarıdan lise bitirme sınavları için daha iyi çalışabilirdim. Kendi yemeğimizi kendimiz yapardık. Şansım dönmüştü. Tam kafa dengim bir arkadaşla bulmuştum. Öyle mutluydum ki içim içime sığmıyordu. Akşam yemeğimizi bir lokantada birlikte yemiştik. Sonra odamıza çekilmiştik. O yedek subayın komedinin üstünde birçok kitabı vardı. Onlardan birini alıp okumaya başladım. Yedek subay, senden bir ricam var dedi. Estağfurullah, buyur dedim. 6 aydan beri İzmit'te olduğu için burada bir kadın arkadaş edinmiş. Bu gece onunla buluşmak istiyormuş. Ama sivil elbisesi yokmuş. Subay elbisesiyle de kadınla rahat gezemiyorlarmış. Acaba bu gece için 1-2 saatliğine sivil elbisemi kendisine verir miydim? Bunda ne var? Birkaç saat içinde 10 yıllık arkadaş gibi olmuştuk. Nasıl olsa aynı eve taşınıp birlikte yaşayacaktık. Elbette olursa al giy dedim. Soyunup verdim. Bu elbise Hercai Recai'nin bana verdiği elbiseydi. Ama oldukça yeni ve iyiydi. Subay elbisesini çıkarıp benimkini giydi. Tıpatıp oldu. O zaman sırtımdaki elbisenin ne kadar güzel olduğunu onun sırtında görünce anladım. İkimizin de yalnız bir kat elbisemiz vardı. Benimki sivil, onunki asker elbisesi. Çıktı gitti. Ben de yatağa uzanıp o kitaplardan birini okumaya başladım. Gece yarısını geçti, arkadaşım dönmedi. Arada bir kitaba dalıp gidiyordum. Daha geç kalıp uyumazsam erken kalkamam diye düşündüm. Erkenden bankaya gitmeliydim. Lambayı söndürüp uyudum. Erkenden uyandım. Bir de baktım yedek subayın yatağı boş ve hiç bozulmamış. Gelmemiş miydi? Uyku sersemliğiyle erkenden gelip birliğe gitmiş olabileceğini düşündüm ama sonradan aklım başıma geldi. Üstündeki benim sivil elbisemle görevine gidemezdi ya. Onun subay elbisesi odadaydı. Saat 8, saat 9. Yedek subay yok ortalarda. Deli olacağım. Otelin bir adamını çağırıp yedek subayın nerede olabileceğini sordum. Bilemeyeceğini söyledi. Öğlen oldu, hala yok bizimkisi. Deli olmak işten değil. Bir gelse şu delikanlı, kendisiyle ortaklaşa bir evde birlikte oturamayacağımı yüzüne karşı söyleyecektim. Akşam oldu, yine yok. Ah bir gelse. Değil birlikte oturmak, suratının ortasına bir yumruk indirip döve döve pestilini çıkaracaktım. Yeter ki bir gelsin. Gece oldu, ben odada hapis kalmıştım. Odama getirdiğim yemeği yedim. Gözümü uyku tutmadı. Artık ikinci gece gelir diye düşünüyordum. Bir gelse, bir sivil elbiseme kavuşsam. Sabah erkenden atandığım bankaya koşacaktım. Bankaya mı? Hayır, banka değil, bankam. Bu banka benim için herhangi bir banka değil, benim bankamdı. Sabahın maviliği odama doluyor, yavaş yavaş sabah oluyordu. Yedek subayın dönüşünden artık umudumu kesmiştim. Ne yapmam gerektiğini düşündüm. Tam şansımın döndüğü zamanda başıma bu bela gelmişti. Ne yapıp edip bankadaki, yani bankamdaki işimi kaçırmamalıydım. Tıraş oldum, yüzümü yıkadım. Don gömlekle sokağa çıkamayacağıma göre yedek subayın elbisesini giydim. Otel odasının duvarındaki sırları dökülmüş aynada kendimi seyrettim. Aynada yüzümü görmekle yetinmedim. Zincirin çivisinden çıkardığım aynayı göğsüme, kalçama tutarak subay elbisesi içindeki her yanımı parça parça ve ayrı ayrı seyrettim. Sonra aynayı duvara dayadım. Karşısına geçip subay pantolonu içindeki bacaklarımı seyrettim. Yazık ki sırları dökülmüş ve bir ucu kırık aynada kendimi bütün olarak göremiyordum. Bu elbiseyle öyle memnundum ki kendimden. Birden sınıf arkadaşlarım gibi bir subay olduğumu sandım. Subay çıkmış olsaydım demek böyle olacaktım. Otel odasında kendimi hapsedemezdim. Yeni atandığım bankaya, yani bankama, işe başlayacağım ilk gün subay elbisesiyle de gidemezdim. En iyisi hemen bir otobüse atlayıp İstanbul'a dönmekti. Hercai Recai'yi bulurdum, başıma gelenleri anlatırdım, bana bir iyilik daha yapmasını rica ederdim. Ya bir kat elbise alırdı bana, ya kendi elbiselerinden birini daha verirdi. Ya da kendime elbise almam için borç para verirdi. Sabah erkenden yola çıkarsam bütün bu işleri bir gün içinde yapar bitirir, ertesi günde İzmit'e dönebilirdim. Bankadaki işe, yani bankamdaki işime 2 gün, belki de 1,5 gün gecikerek başlayabilirdim. Otel katibine odanın parasını öderken aynı odada kaldığımız, kalmayı düşündüğümüz o yedek subaya gelince beni beklemesini, söylemesini rica ettim. İstanbul'a otobüste daha çabuk gidebileceğimi düşünmüştüm. Ama o günlerde şimdiki gibi çok otobüs yoktu ki. Sık sık otobüsler işlemezdi. Otobüsün trenden sonra kalkacağını öğrenince ister istemez İstanbul'a ilk gidecek tren için bilet aldım. Anlatılamaz bir acelecilikle taşıyordum. İçim içime sığmıyordu. İstasyonda daha tam durmadan trene atladım. Sanki treni daha çabuk gitmeye zorlayabilirmişim gibi. Kompartımanda bir genç kadınla bir yaşlı adam vardı. Genç kadın yaşıtım mıydı yoksa benden 1-2 yaş daha mı büyüktü? 20-25 yaş arasındaki kadınların yaşlarını kestirmek zordur. Onlara 18'de 30'da denilebilir. Yaşlı adamı bu genç kadının babası sanmıştım ilkin. Ama hiç konuşmuyorlardı. Kadın fıkır fıkırdı. Elleri, ayakları, başı hiç durmadan kıpırdıyordu. Yaşlı adam koridora çıkınca kadınla ilintisi olmadığını anladım. Konuşmaya nasıl başladığımızı hatırlamıyorum bile şimdi. Yaşlı adam kompartımandaki sepetini alıp trenin durduğu ilk istasyonda indi. Kadınla ilk nasıl, sonra da neler konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama kadının kolaycacık sevinmesini bilen, kolayca gülen, gülünce yalnız ağzıyla değil ayaklarından saçlarına kadar her şeyiyle gülen güzel bir kadın olduğunu hiç unutamıyorum. O kısa tren yolculuğunda anlaşıp kaynaşmamız da sanırım bu yüzden oldu. Ne söylesem gülüyordu ama ben de her ne söylersem onu güldürmek için söylüyordum. Sözlerime gülmesi beni mutlu ediyordu. Hayatımda ilk kez böyle bir mutluluk tadıyordum. O güne kadar hiçbir kız arkadaşım, hatta kadın yakınım bile olmamıştı. Hele bir dişi olarak kadını hiç tanımamıştım. Küçük yaşımdan beri yatılı okulda okumuştum. İşte bu yüzden okuldayken Hercai Recai'nin anlattığı kız arkadaşlarıyla ilişkilerini, hatta kadınlarla olan erkeksi yakınlığını büyük ilgiyle dinlerdim. Bana o, benim hiçbir zaman adımımı atamayacağım bir başka dünyada atlayıp sıçrayan biri gibi gelirdi. İşte o gün trende hiçbir zaman ulaşamayacağımı, dokunamayacağımı sandığım şey karşımdaydı ve her sözümle onu güldürmek istiyordum. Ve o da her sözüme kahkahalarla gülüyordu. Bilirsiniz, hani bitkilerin gelişimini anlatan öğretici filmler vardır. O filmlerde birkaç saniyenin içinde bir goncanın büyüdüğü, çiçeklerin yaprak yaprak renklenip açıldığı, koca bir gülün ortaya çıktığı görülür. İşte o genç kadın karşımda her sözüme gülerken sanki dediğim o filmlerdeki gibi yaprak yaprak açılıyor, açılan yaprakları da her kahkahasıyla yere düşüyordu. Ama hiç bitmiyordu, durmadan yaprak yaprak açılıyordu. Hiç unutamadım o günü. Ucundan kıyısından birbirimize hayatımızı da anlatmıştık. Ben ister istemez yalan söylemiştim. Bu kadar güzel ve bana bu kadar yakınlık gösteren kadına okuldan kovulduğumu, başıma gelen belaları, bir yedek subayın sivil elbisesi giyip kaçtığı için onun subay elbisesini giymek zorunda kaldığımı elbet anlatamazdım. Bir arkadaşımdan eğreti bir sivil elbise almak için İstanbul'a gittiğimi anlatmanın da hiçbir gereği yoktu. İşte bu yüzden kadına subay olduğumu, İstanbul'a izinli gittiğimi söylemiştim. Şimdi size kendimi savunmak için söylemiyorum. Doğrusu budur. Ben o genç kadınla ilgimin bu tren yolculuğunda bitmeyeceğini bilseydim, inanınız bu yalanı da söylemezdim. Ama bunu nereden bilebilirdim? Kim 5 dakika sonrasını bilebilir ki? 5 dakika sonramızı 5 dakika önceden kendimizin hazırladığımıza inanırım ama geleceğimizin ancak kaçta kaçını kendimiz yapabiliyoruz. Ne kadarı bizim elimizde değil. Paşazade'nin sözünün burasında meydancı hücremize girdi. İdareden beni çağırdıklarını söyledi. O zaman Paşazade gülerek, işte bunu önceden bilemezdiniz. Bakalım neyle karşılaşacaksınız, anlatmak istediğimiz budur dedi. İdareden hücreye dönüşümde Paşazade'ye hiç de şaşırtıcı bir şeyle karşılaşmadığımı, bir arkadaşımın kendisinden istediğim kitaplarımı alıp getirdiğini, kapıya bıraktığını, beni de kitaplarımı almam için idareye çağırdıklarını söyledim. Bu güzel kadının evli olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Nasıl bir yolunu bulup da bunu öğreneyim diye düşünürken kendisi bunu söylemişti. Kocasından yeni boşanmıştı. Ama kocasıyla birlikte yaşadıkları evden çıkmamıştı daha. Ailesi de İstanbul'da değildi. Bir kadının süründüğü güzel kokuyu bu kadar yakından ilk duyuyordum. Her kahkahasında o güzel koku beni dalgalara yayıyordu. Kısacası bir mutluluk yolculuğuydu benim için o gün. Haydarpaşa'da trenden indiğimizde birbirimizden ayrılamadık. Kopamadık demek daha doğru olur. Birlikte evine gitmemizi önerdi. O benim yaşadığım ilk dişiydi. Erkekliğimi ilk onda ispatlamıştım o gece. Neler kuruyordum, ona gerçeği anlatmalıydım. Yani subay olmadığımı, bir bankaya küçük memur olarak yeni atandığımı filan. Evlenirdik, mutlu bir yuvamız olurdu. Korkunç bir gürültüyle yataktan fırladım. Oda kapkaranlıktı. Bir keskin alev şimşek çakar gibi, daha doğrusu bir ince delikten bir ateş fışkırır gibi yanıp söndü. Bir patlama sesi. Son duyduğumda bir kadın çığlığıydı. Öyle bir çığlık ki sivri tırnaklarla bir yaranın kabuğu kazınırcasına. Gözümü hastanede açtım. Askeri hastanedeydim. Subay olduğumu sandıkları için beni askeri hastaneye yatırmışlar. 2 gün kendimi bilmeden yatmışım. Kurşun sol omuzumdan girmiş. Ben ona subay olduğum yalanını söylemiştim. O da bana kocasından boşandığı yalanını söylemiş. Ama gerçekten de boşanmak için dava açmışlar. Karısından ayrılmak istemeyen kıskanç koca o gece bizi evinde bastırmış. Hastanede kendime gelince kimliğimi, hangi askeri birlikten olduğumu sordular. Kadın da sorgulanmasında benim subay olduğumu söylediği için sahte subay olduğum hemen ortaya çıkmıştı. Zina ve sahte subaylık suçlarından yargılanırken İki sahteciliğim daha ortaya çıkmıştı. Sahte lise diploması düzenlemek, ileri gelen kişilerin kart vizitlerini kullanmak ve imzalarını taklit ederek kendime çıkar sağlamak, böylece sahte banka memurluğu elde etmek. Bütün bunları Hercai Recai'nin bana iyilik olsun diye yaptığını anlamıştım. Yargılanırken onun adını vermedim. Yiğitliğimden filan değil. Onun adını söylemem nasıl olsa benim cezamı azaltmayacaktı da ondan. Sahte subay yakalandı, kendine teğmen süsü veren bir sahteci yakalandı diye gazeteler öyle yaygara kopardılar ki, bire bin katarak beni öyle dillerine ve kalemlerine doladılar ki birden günün adamı oldum. Hükmü çekip cezaevinden çıktığım zaman hiç de yılgın değildim. Hatta eskisinden daha da yürekliydim. Başıma gelen belalar beni daha çok kamçılıyor, tutkularımı daha da artırıyordu. Sabıkalı kadın avcısı Paşazade. Sakat doğmuş insanlar gibiydi Hercai Recai. Onun bedeninde değil ruhunda bir sakatlık vardı. Onca yıl yatılı okulda birlikte bulunmuştuk da ondaki bu ruh bozukluğunu anlayamamıştım. Çünkü çok sinsiydi. Bu yüzden de sınıfımızda bir tek candan arkadaşı yoktu. Yine de hafta izninden okula dönüşünde çoğumuz onun kız arkadaşlarıyla olan serüvenlerini dinlemeye can atardık. Ruh hastasıydı. Çünkü o bir çıkarı için, bir işi için değil, kötülüğü kötülük olsun diye yapardı. Kötülüğünün kötülük yapmaktan başka hiçbir amacı yoktu. Kimileri böylelerine zeki der. Belki de öyle, olağanüstü ama kötü bir zeka. Cezaevinden çıkınca neden Recai'ye gitmiştim? Önce o zamana kadar onun bu kadar da kötü olduğunu bilmiyordum. Bundan başka cezaevine onun yüzünden düşmüş sayılırdım. Benim haberim bile olmadan bana sahte lise diploması, sahte tavsiye kartları uydurarak beni banka memuru yaptırmıştı. Onu iyice tanımadan önce bana iyilik için bunları yaptığını sanıyordum. Sonradan gördüm ki onun hiç de benim iyiliğimi falan düşündüğü yoktu. Bunlardan başka ona gidişimin en önemli nedeni, gidecek, başvuracak, yardım isteyecek başka hiç kimsem yoktu. Yani çaresizdim. Beni ona götüren yoldan başka bütün yollar bana kapalıydı. Paşazade bir saplantı düşünü olarak sık sık bu sözü yineliyordu. O çaresizdi, başka hiçbir çaresi yoktu. Bütün yollar kapatılmış. Onun gidebileceği yalnız tek yol açık bırakılmıştı. O da bu tek yoldan gitmek zorunda bırakılmıştı. Cezaevindeyken beni hiç sorup aramamıştı. Onda zaten bağlılık, arkadaşlık, dostluk gibi duygular yoktu. Beni sanki az önce yanından ayrılmışım gibi karşıladı. İstese çok zengin olabilirdi. Elbet çalışarak, hak ederek değil. Zengin değildi ama her zaman çok zenginmiş gibi yaşayabiliyordu. Parasını son kuruşuna kadar harcar, hiç parası kalmayınca yeni bir vurgun düşünürdü. Niçin böyle yaptığını sorduğumda ancak parası kalmayınca kafasının çalıştığını söylemişti. Bütün bu yeryüzünde kötülük diye hiçbir şey kalmasa bu ricayı, tarihteki bütün kötülükleri tek başına yeniden dünyaya dağıtabilirdi. Onun yapamayacağı hiçbir melanet düşünülemez. Çok düşünmüşümdür, bir insan niçin bu kadar kötü olabilir? Bana öyle geliyor ki herkesi kandırabilecek, herkese kazık atabilecek bir zekası olduğunu, başkalarından çok kendisine ispat etmeye çalışıyordu. Bütün insanlara üstün olduğuna inanmak istiyordu. Bir gün Taksim alanındaydık. Bir süre olduğu yerde durdu. "Şu insanları görüyor musun?" diye kalabalığı gösterdi. Sesimi çıkarmadan yüzüne baktım. Bütün bu ahmaklar ve daha da başkaları ve bu kenti dolduranlar ve bütün bu memlekette yaşayanların hepsi, bütün bunlar hep benim için çalışıyorlar. Bunca enayi varken biraz aklı olan nasıl parasız kalır diye ekledi. Bu sözüyle aptal yerine koyarak beni aşağılıyordu. Parasız kaldığı bir gece pansiyoner olarak oturduğu evin çinko yağmur oluklarını ve borularını söküp sattığını söylersem nasıl bir insan olduğunu anlarsınız. Bunu yalnızca parasız olduğu için yapmadı. Ev sahibi yaşlı kadına kötülük olsun diye yaptı. Bununla da yetinmedi. Daha büyük bir alçaklık yaptı. Bir gece o yaşlı ev sahibi kadını bir zampara hacı ağaya sattı. Zavallı yaşlı kadının bundan haberi bile yoktu. Sokakta pazarlık ettiği zamparadan parayı alıp cebine indirmiş, sonra da adamı eve getirmişti. Yaşlı kadının kapısını açıp zamparayı içeri salmıştı gecenin bir zamanı. Az sonra yaşlı kadının çığlıklarını zampara hacı ağanında bağırıp çağırmalarını duymuştuk. Recai keyif içindeydi, gülüyordu. Kadının sonunda razı olup üstelik memnun da kalacağını söylüyor, kahkahalar atıyordu. Odadan bağırıp çağırmalar gelirken biz de evden çıkmıştık. Bir gün durup dururken "Hadi Ankara'ya gidiyoruz" demişti. Hem işsiz hem parasız olduğumdan ondan ayrılamıyordu. Ankara'da lüks bir otele yerleştik. Resepsiyona telefon edip odaya iki gazete getirmelerini istedi. Az sonra getirilen iki gazeteden birini bana verdi, birini kendi aldı. Yatağa uzanıp gazeteyi okumaya başladı. Bendeki gazetenin birinci sayfasında öldürücü ve çok bulaşıcı bir hastalık olan paçavra hastalığının yaygınlığından söz ediliyordu. Sağlık Bakanı hastalığa karşı yurttaşları uyarıyordu. Uzmanlar da hastalığa karşı alınacak önlemleri anlatmışlardı. Telefon aygıtlarından bile paçavra hastalığının virüsleri insandan insana geçiyordu. Bu yüzden hastalığın salgın olduğu bu sıralarda genel telefonların bile kullanılması tehlikeliydi. Kullanmak zorunluysa telefonun ağza çok yaklaştırılmamalıydı. Yatağına uzanmış gazetesini okuyan Recai birden gazeteyi atıp fırlattı. "Tamam" diye bağırdı. Ne olduğunu sordum. "Vurduk voleyi" dedi. Herkesi küçümseyen zekasını başkalarına göstermek ve kendisini ispat etmek isteyen bir deli olduğu için birlikte çalışsak da ne yapacağımızı bana bile önceden söylemezdi. "Hadi kalk, işimiz var." Yine kim bilir nasıl bir delilik yapacak, beni de kullanacaktı. Sokağa çıktık, arayıp sorarak bir küçük basım evi buldu. 20 cilt makbuz koçanı yapılmasını istiyordu. Her koçanda 50'şer makbuz olacaktı. Makbuza neler yazılacağını ve bu yazıların hangi biçimde olacağını uzun uzun anlattı basım evi sahibine. Bir kağıda yazarak da gösterdi. Başlığı "Ankara İli Sağlık Hizmeti, 3 nolu dezenfektasyon ekibi" yazılacaktı. Yazdıklarını okuyunca dezenfektasyon sözünün yanlış olduğunu söyledim. "Ne yapacağımı biliyorsun da mı yanlış diyorsun?" dedi. "Bilmiyorum ama sanırım dezenfeksiyon yazmak istedin" dedim. Düzeltti. "3 nolu dezenfeksiyon ekibi." Makbuzda basılmak üzere daha birçok şeyler yazdı. Kontrol tarihi, sorumlu görevli, kaçıncı bölge olduğu, adres gibi. Basım evi sahibi 3 gün sonra makbuzları vereceğini söyledi. Bizimki yine sıkı pazarlığa girişti. Adamın istediği parayı vermesi için makbuzları 2 günde almalıydı. Makbuzları alacağımız gün eskici dükkanlarını dolaştık. Eskicilerde araya taraya bir püskürteç buldu. Sinek öldürücü sıvı sıkan pompalardan daha büyük bir püskürteçti. Belki de çiçeklere ilaç sıkmak için kullanılan bir aygıttı. Su doldurup püskürterek püskürtecin sağlamlığını kontrol etti. Başka bir eskici dükkanından da o püskürtecin sığabileceği kullanılmış büyük bir çanta satın aldı. Sonra basım evine gittik. Basım evi sahibi iş yetiştiremediğini, basımın bittiğini ama ciltlemenin ancak ertesi günü tamamlanacağını söyledi. Recai buna o kadar çok kızdı ki şaştım buna. Çünkü ortada bu kadar kızılacak bir şey yoktu. Sonra basım evi sahibine ters ters. Peki peki dedi. Öyleyse bize basılmış makbuz yapraklarından 10-15 tane ver. Zararı yok, ciltsiz olsun. Yarın da gelir ciltli makbuzları alırız. Basım evi sahibi bir tomar makbuz yaprağı verdi. Otele döndüğümüzde. Nasıl olsa bugün yetiştiremeyeceğini biliyordum. Ciltler hazır olsaydı bende verecek para da yoktu ya dedi. Para ödemeden basım evinden ciltsiz makbuz yaprakları alabilmek için o sert çıkışı yapmış olduğunu anladım. Püskürtece musluktan su doldurdu, bana verdi. Nereye sık dersem oraya püskürteceksin dedi. İçi su dolu püskürtece çantaya koyduk. Büyük bir hana girdik. Galiba hanın içinde ilk girdiğimiz yer bir sigortacı yazıhanesiydi. Recai öndeydi. Çok aşırı nezaketle selam verdikten sonra, beyefendi telefonunuz var değil mi diye sordu. Adam var dedi. Biz Ankara ili sağlık hizmetlerinden geliyoruz. Dezenfeksiyon ekibi olarak. Adam evet diye sordu. Biliyorsunuz paçavra hastalığı çok yaygın da en çok da telefonlardan bulaşıyor insana. Telefonunuzun dezenfekte edilmesini istemez misiniz? Adam öyle bir sevindi ki buna. Elbet elbet buyurun dedi. Masa üstündeki telefona doğru yürüyen Recai bana telefonu gösterip sık oğlum dedi. Ben hemen çantayı açıp püskürteci çıkarmamla suyu telefona püskürtmeye başladım. Oradaki adamın duymayacağı bir sesle ulan ne yapıyorsun be, telefonu aç da alıcının içine püskürt dedi. Telefonun alıcısını kaldırdım. Püskürteçten suyu fışkırtmamla telefondan. Ne oluyor orada yahu diye bir kalın ses duyunca ben zaten ha yakalandık ha yakalanacağız diye korku içinde olduğumdan elimdeki püskürteci bırakıverdim. Recai'ye işte enselendik anlamına. Tamam işte beğendin mi diye bağırdım. Recai hiç oralı olmadan. Beğenmedim daha sık iyice püskürt dedi. Bu sırada yazıhanedeki adam başını yandaki kapıya doğru uzatıp oraya seslendi. Bir şey yok, bir şey yok. Sağlık memurları geldi. Telefonu dezenfekte ediyorlar. O zaman aradaki kapı açıldı, bir adam çıktı gülerek. Tam konuşurken telefondan fıs fıs diye sesler gelince ben de şaşırdım dedi. Olanları ancak anlayabilmiştim. Yazıhanenin iki odasında paralel telefon vardı. İçerideki telefonda birisi konuşuyordu. Ben de o sırada telefonu açıp sözde dezenfekte için su fışkırtmıştım. Adam o yüzden ne oluyor orada yahu diye bağırmıştı. Telefon aygıtı püskürttüğüm sudan sırılsıklam olmuştu. Recai de elindeki makbuz kağıdına bir şeyler yazıp imzaladı, adama verdi. Adam bir 10 liralık uzatıp çok teşekkür ederim diyerek makbuzu aldı. Öbür odadan çıkan adam aman çok rica ederim bu telefonu da dezenfekte edin ne olur dedi. Neredeyse yalvaracaktı. İçeri geçip onun telefonunu da püskürteçle ıslattım. Recai bir makbuz daha doldurup ondan da 10 lira aldı. Teşekkür üstüne teşekkür ediyorlardı. Hanın o katında başka bir yazıhaneye girdik. Beyefendi biz Ankara ili sağlık hizmetlerinden geliyoruz. Dezenfeksiyon ekibi olarak paçavra hastalığı mikroplarına karşı. Telefonunuzu dezenfekte ettirmek ister misiniz? Biliyorsunuz virüsü çok bulaşıcı da hastalığın. Her kapısını açtığımız odada aynı sözler. Hepsi de bizi ilgiyle karşılıyordu. İçeri girince Recai bana sık oğlum diyordu. Ben de telefonları suluyordum. Kimileri makbuzu alıp Recai'ye parayı verirken bu dezenfeksiyonun etkisi ne kadar sürer diye sordu. Recai bilgiç bilgiç en az bir ay diyordu. Ya bir ay sonra yine uğrarız beyefendi, aman ne olur ihmal etmeyin. Makbuz karşılığı 10 lira verdikten sonra daha sık gelip telefonlarını ıslatmamız için fazladan bir 5 lira ya da 10 lira daha verenler bile oluyordu. O zamanki 5 lira 10 lira şimdinin çok parası. Kimisi de telefon yoluyla paçavra hastalığının bulaşmaması için ne gibi sağlık önlemleri alınması gerektiğini soruyordu. Hercai Recai uzman bir hekim gibi ciddi ciddi. Konuşurken ağzınızı olabildiğince telefondan uzak tutunuz. Hatta ağzınıza bir mendil kapayarak konuşsanız daha iyi. Sonra sakın telefona doğru hapşırmayın konuşurken diyordu. Yazıhane sahiplerinden biri Recai'nin bu sözü üzerine yanında çalıştırdığı anlaşılan bir genci ''Ya gördün mü ben sana hep söylerim telefonla konuşurken öksürme diye. Sen ne zaman telefonu alsan eline hemen öksürürsün be'' diye azarladı. Daha o handaki odaların yarısına bile girip telefonlarını ıslatmadan elimizdeki makbuz yaprakları bitmişti. Herkes de ille telefonunu ıslattırmak istiyordu. Recai makbuz bitti efendim, öğleden sonra geleceğiz yine dedikçe ne önemi var canım makbuzsuz oluversin diyorlardı. Ama Recai çok namuslu bir görevli gösterisiyle kesinlikle makbuz vermeden para alamayacağını söylüyordu onlara. Otele döndük. Hercai Recai'nin cepleri para dolmuştu. Ceplerinden çıkardığı paraları yatağının üstüne yığdı. Gördün ya dedi, herkes bize çalışıyor işte. Yakalanabileceğimizi korktuğumu söyledim. Hiçbir suç işlemediğimizi söyledi. Makbuzlardaki başlık bir özel attı. Ankara İli Sağlık Hizmeti. Herkes böyle bir iş kurabilirdi. Bir devlet dairesi adına para toplamıyorduk. Sahtecilik yapmıyorduk ki bizi suçlasınlardı. Ama dezenfekte ediyoruz diye telefonlara musluk suyu sıkıyorduk. Bak bu doğru dedi. Paramız olmadığı için su sıkıyormuşuz. Şimdi paramız olduğuna göre eczaneden mikrop öldürücü olarak parmanganat alıp püskürteç pompası içindeki suya karıştıracakmışız. Parasını ödeyip basım evinden bütün makbuzları aldık. Basım evi sahibine teşekkür edip fazladan para da verdi. İlk gidişimizdeki o sıkı pazarlığı sağlam bir müşteri olduğuna adamı inandırıp para ödemeden bir iki makbuz ya da bir tomar makbuz yaprağı alabilmek içindi. Artık onun numaralarını yavaş yavaş öğreniyordum. Püskürtecin deposuna permanganatlı su doldurmuştuk. Her sabah erkenden işe çıkıyor, bütün gün para topluyorduk. Öyle ki para toplamaya yetişecek gibi değildi. Çok paramız olmuştu. Yakalanacağımız korkusu içindeydim. Bu korkumu açığa vurunca nasıl olsa bugünlerde bombası patlar. Elimizi çabuk tutalım da musluk akarken küpümüzü dolduralım. Bir avukatın yazıhanesine girmiştik. Recai yine o sözleri söylüyordu. Beyefendi, biz Ankara İli Sağlık Hizmetlerinden falan filan. Ben masadaki telefonun alıcısını kaldırmış, permanganatlı suyu püskürtüyordum. Çok yer dolaşabilmek için işimizi çabuk çabuk yaptığımızdan ben yazıhanedeki avukatın yüzüne bile bakmamıştım. Kendi işimi görüyordum. Masadan uzanan el bileğimi tuttu. Dur! Bir de başımı kaldırıp masadaki adama baktım ki, bakmakla dizlerimin bağı çözüldü, elimdeki pompayı bırakıverdim. Bileğimden tutan avukatı tanıyordum, gülüyordu. Ama öyle gülüyordu ki işte şimdi ocağıma düştün der gibi. Cezaevine ya ilk ya ikinci düşüşümdü. Gelenim gidenim arayıp soranım yoktu. Kimi hükümlülere dilekçe filan yazarak cigara paramı filan çıkarmaya çalışıyordum. Bir eroin kaçakçısına da geçmiş gün unuttum. Adliyedeki bir iş için dilekçe yazmıştım. Bir zaman sonra bu kaçakçı avukatının benimle görüşmek istediğini söyledi. Gittim. Cezaevi müdürünün odasında görüştük. Gençti o zaman ama cin gibi. Benim kaçakçı için yazdığım dilekçemden başka daha bir iki hükümlü içinde yazdığım dilekçeleri okumuş. Çok beğenmiş. Yazdığım dilekçeler etkili oluyormuş. Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini ve bu maddelerin gerekçelerini okuduktan sonra dilekçeleri yazdığımı söyleyince pek şaştı. Sonunda bana bir öneride bulundu. Bir bakıma iş ortaklığı gibi bir şey. Birlikte çalışacakmışız. Nasıl mı? Ben cezaevi içinde, o dışarıdan. Kendisine cezaevindekilerden müşteri bulacaktım. Elbet ne kadar zengin müşteri bulursam o kadar iyiydi benim için de. Çünkü her bulduğum müşteri için avukatın alacağı paradan ben de payımı alacaktım. Hele cinayet işlemiş zenginlerden, kaçakçılardan ona müşteri bulursam çok para kazanabilirdim. Düpedüz bir üç kağıtçıydı. Beni de avukat simsarı olarak kullanmak istiyordu. Gençti. Büyük cinayet ve kaçakçılık davalarıyla ünlenmek, ünlenerek de zengin olmak istiyordu. Bunu benimle konuşmasından anlamam hiç de zor olmadı. Önerisini kabul edemeyeceğimi söyledim. Sanki kendisini aşağılamışım gibi sinirlendi, kızdı. Birlikte çalışarak kendisine yardım edersem benim davalarıma da bakacağını, para almadan avukatlığımı yapacağını söyledi. Davalarım mı, avukatlığım mı, ben nasıl olsa mahkum olmuştum. Hiç unutamıyorum o davranışını. Gözlerini öyle kıstı ki göz kapakları arası bir düz çizgi oldu. O düz çizginin içinde göz bebekleri bile görünmüyordu. Ama dedi, daha senin başın çok belaya girer. Nasıl olsa bir avukata ihtiyacın olacak. Ne demek istiyordu yani? Ben hancı, sen yolcuyken mi demek istiyordu? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı mı demek istiyordu? Oysa ben kesin olarak bir daha cezaevine girmemeye, doğru yoldan ayrılmamaya, çalışarak hayatımı kazanmaya kararlıydım. Sanki daha önce tersini düşünmüşüm gibi. Sanki doğru yoldan ayrılmamak elimdeymiş gibi. Sanki ben isteyerek bu durumlara düşüyormuşum gibi. Açıkça ve biraz da sertçe avukatın önerisini reddetmiştim. Pis pis sırıtarak. Eh, sen bilirsin demişti. Ben sana bir iyilik yapmak istedim ama sen anlamadın. Nasıl olsa senin başın daha çok dertlere girer. Şimdi yazıhanesinde bileğimden tuttuğunda da tıpkı o zamanki gibi yine pis pis sırıtıyordu. Bileğimi bırakıp Recai'nin yazıp imzalayıp verdiği makbuzu aldı, inceledi. Sonra anlamlı anlamlı başını sallayıp birkaç kez hımm sesleri çıkararak homurdandı. İkimize de buyurun oturun dedi ama bu sözü oturulan dermiş gibi söyledi. Suçüstü yakalanmıştık, adamın elindeydik. Oturduk, bana artık ünün aldı yürüdü dedi. Sesimi çıkarmadım. Hatırlıyor musun ben sana söylemiştim dedi. Yine sustum. Yine birlikte çalışabilirmişiz. Amacı bana yardım etmek, beni doğru yola sokmakmış. Onun gerçek amacını biliyordum ama ne yapabilirdim, başka hiçbir çarem yoktu ki. Görüyorsunuz ya nasıl bütün yollar kapanıyor da yalnızca o tek yol açılıyor önümde. İster istemez dediğini kabul ettim. Artık onun avukat katibi olmuştum. Ne de olsa avukat katipliği bir işti ve elbette Ankara ili sağlık hizmetleri dezenfeksiyon ekibi diye telefonları püskürteçle sulayıp insanları dolandırmaktan çok daha iyiydi. Hercai Recai, oğlum bu işin kokusu çıkacak deyip ayrılmıştı. Nereye gittiğini bilmiyordum ama alçaklığı gereği kazandığımız onca paradan bana hiçbir şey vermedi. Ben de istemedim. Cimriliğinden, para göz olduğundan değil, salt kötülük olsun diye böyle davranmıştı. Tıpkı bir kuşun ötmesi, bir kedinin miyavlaması, arının sokması nasıl doğalarının gereği ise Recai içinde kötülük yapmak doğası gereğiydi. Elinde değildi kötülük yapmamak. Avukat katipliğim benim için bir hukuk stajı gibi olmuştu. Çünkü işime dört elle sarılmıştım. Birkaç ay sonra avukatın adliyedeki mahkemelerdeki bütün işlerini izlemeye başlamıştım. İşimde başarılı olabilmem için bütün dava dosyalarını okuyup inceliyordum. İlk zamanlar avukatın çantasını taşıyordum. Yazıhanesini temizliyordum, ayak işlerine bakıyordum. Ama bir zaman sonra gerçek bir avukat katibi olmuştum. Avukat duruşmalara ya da başka işlerine gittiğinde yazıhaneyi ben tek başıma yönetebiliyordum. Birçok dalavereli iş sahiplerinin avukatlığını almış olan avukat artık ün basamaklarına çıkmaktaydı. Benden de çok memnundu. Birçok karışık işlerinde beni aracı olarak kullanıyordu, özellikle para işlerinde. Bir gün yazıhanede büyük bir kaçakçı olan bir müvekkilimizle görüşüyordum. Kapı açıldı, iki kişi girdi içeri. İkisi de donmuş bakışlarla beni süzüp gülümsüyordu. Buyurun dedim, o iki kişiden biri. Sen Paşazade değil misin dedi. Başımdan aşağı kaynar sular boşaldı. Çünkü Paşazade benim sahtecilik adımdı. Kimsiniz, sizi tanımıyorum dedim. Gel bizimle tanışırız. Haydi Emniyet Müdürlüğü 2. Şube. İkisinin arasındaydım. Şeflerine, getirdik beyim dedi biri. Bir yanlışlık olacağını, hiçbir suç işlemediğimi anlatıyor ve suçumun ne olduğunu, hangi suçtan sanık olduğumu sorup duruyordum. Ama kime? Cevapları sus ulandan başka bir şey değildi. Birisi yumruğuyla çenemi iterek cevap verdi. Daha ileri gitsem benim için çok daha kötü olacağını eski denemelerden biliyordum. Sustum. Olacakları beklemeye başladım. Ertesi gün başka iki polisle İstanbul'a gönderildim. Neden tutukladıklarını bilmiyordum. Olsa olsa Ankara ili sağlık hizmeti dezenfekte ekibi diye iş yerlerinin telefonlarına su sıkıp para aldığımız için sorguya çekebilirlerdi. Ama bunun için de İstanbul'a götürmemeleri gerekirdi. Biz o işi Ankara'da yapmıştık. Üstelik Recai'nin de dediği gibi yaptığımız bir suç da değildi. Bir devlet dairesi adını kullanmamıştık. Sahtecilik yapmamıştık. Para karşılığında telefonları permanganatlı suyla gerçekten dezenfekte etmiş, bunu da telefon sahiplerinin isteğiyle, hatta ricalarıyla yapmıştık. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müteferrika denilen o pis yerine attılar beni. Ertesi gün 2. şubede bir odaya çıkardılar. Odada birkaç sivil polis, bir de koltuğa oturmuş az çok insana benzer bir yaratık. Ama kadın desem kadına benzemiyor, erkek desem erkeğe benzemiyor. O şubenin komiserlerinden olduğunu sandığım adam beni gösterip o koltukta oturan adama. Bak bakalım bu mu hanım? Komiserin hanım demesinden koltukta oturanın kadın olduğunu anladım. Sanki bir kurbanın başını büyüte büyüte bir insan başı yapıp getirmiş, bu kadının boynunun üstüne koymuşlar. Böyle çirkin, böyle iğrenç insan olur şey değil. Şiş ve kanlı gözlerinden çok ağlamış olduğu belli. Hala da gözlerinden yaşlar akıyor. Merakla, korkuyla baktığım kadın, sık sık gözyaşlarını sildiği mendilinin ucunu dişlerinin arasında çiğniye çiğniye, "Evet beyefendi, bu ta kendisi," dedi. Komiser bana, "Hani yanlışlık vardı ulan, hani suçun yoktu," dedi. Benim aklım hep telefonları dezenfekte edişimizde olduğundan yemin ederek ben bu hanımın telefonuna ilaç püskürtmedim dedim. ne telefonu ne ilacı ulan dedi. Sormasından anladım ki bizim telefon dalgasını bilmiyor. Sesimi çıkarmadım. İyi ki uyanık davranıp da bu telefon konusu üstünde durmadı. Bu hanımı tanıyor musun dedi. Kadın dediği o maymunla insan kırması yaratığa gerçekten dikkatle baktım. Hayır tanımıyorum dedim. Kadın denilen yaratık bu kez sesli sesli bir ağlama tutturup. Demek şimdi de beni tanımıyorsun dedi. Daha dikkatle baktım. Hayır tanımıyordum. Nereden tanışıyoruz hanımefendi diye sordum. Kadın hıçkırmaya da başlayarak. Hain ne diller dökmüştün bana. Demek hepsi beni kandırıncaya kadarmış dedi. Kim? Bir de soruyor utanmadan. Beni ifal ederken iyi miydi? Nasıl bir belaya uğradığımı hiç anlayamadığımdan aptal aptal sordum. Hanımefendi rica ederim hiç haberim yok benim. Yalvarırım söyleyin doğrusunu ben sizi ne zaman ifal ettim. Kadın ya da kadın denilen o yaratık. Zamanını sen benden iyi bilirsin çünkü ben kendimde bile değildim dedi. Başımı derde sokacağımı anladığımdan yalvarmaya başladım. Ayağınızı öpeyim iyi bakın bana o dediğiniz ben değilim. Beni birisine benzetmiş olacaksınız. Bu kez komiser ulan dedi seni o benzetmedi ama asıl ben seni bir güzel benzeteceğim. Kadın da nasıl da gözümün içine baka baka utanmadan yalan söylüyor dedi. İnsan insana benzer insan çift yaratılmış derler iyice bakın bana diyerek kadına yüzümü uzattım. Komiser söze girip kadına yani az çok kadına benzer o yaratığa hadi kızım sen evine git hiç merak etme bu dolandırıcıya her neyini kaptırdınsa hepsini geri alırız. Hem de anasının emdiği sütü fitil fitil burnundan getiririz dedi. O kadın gibi yaratık ayağa fırladı birden bana atıldı. Önce beni dövecek sanmıştım. Oysa iki koluyla boynuma sarılıp. Akif, Akif neden benim umutlarımı kırdın? Neden o güzel hayallerimi yıktın? Nasıl yaptın bana bunu vicdansız demeye başladı. Neredeyse beni öpecek. Hay Allah bin belanı versin senin karı. Ayağa kalkınca çirkinliği daha da arttı. Çünkü o kurbağa yüzünden başka iciş bücüş, yamru yumru, yampiri yampiri çarpık bir şeydi. Ellerimle kadını üstümden silkip masada oturan komiser olduğunu sandığım sivil memura. Siz de duydunuz ya efendim bana Akif diyor, beni Akif adında birine benzetiyor dedim. Komiser bir kızsın bu sözüme. Birden parlayıp fırladı yerinden üstüme atıldı. Bana vurdu vuracakken o kadın dedikleri yaratık komiserle aramıza girip ve bana arka çıkıp ve beni o eciş bücüs gövdesinden siperine alıp komisere kıymayın ne olur komiser bey kıymayın bana vurun ona vurmayın diye yalvarmaya başlamadı mı? Komiser ulan dedi kendi adınla kızcağızı hem ifal edip hem de ziynetlerini mücevherlerini elinden alacak değildin ya it. Kadın hala söyleniyordu. Akif neden yaptın bunu hani seninle mutlu aile yuvamızı kuracaktık hani çocuklarımız olacaktı bir futbol takımı kuracak kadar. Ah zalim hiç acımadın mı bana? Zalim, Akif, nasıl bir belanın içine düştüğümü bir türlü anlayamıyordum. İçim ezilerek, lütfen ağlamayın, içim parçalanıyor hanımefendi dedim. Yufka yürekli insanımdır, gerçekten de kadına acıyordum. Üstelik düştüğüm bu durumdan da ağlamaklı olmuştum. Yapmayın diye inledim. O da bana, asıl sen yapma, hain Akif dedi. Vallahi benzetiyorsunuz dedim. Komiser, dur hele şimdi benzeteceğim ben seni, ayakta duranlara. Alın götürün bunu gazeteciler görsün dedi. Polisler beni basın odası denilen yere götürdüler. Ağlarını kurmuş sinek bekleyen örümcekler gibi gazeteciler gazete fotoğrafçıları orada beni beklemekteymişler. Beni görür görmez flaşlarını patlatıp resimlerimi çekmeye başladılar. Bu kadarla yetinmediler. İki yanımda duran iki polis. Şu yana bak başını kaldır daha kaldır. Sağa dön sola çevir yüzünü diye gazete fotoğrafçıları için bana pozlar verdiriyorlardı. Polisin biri eliyle çenemi yukarı kaldırıp suratımın fotoğrafta iyi görünmesini sağlamaya, öbürü de enseme yumruğuyla vurup flaş patlarken gözlerimi kapamamamı sağlamaya çalışıyordu. İki polis iki koluma yapışmış olarak birlikte resimlerimizin çekilmesini de istiyorlardı. Gazetelerde bu resimler çıkacak, onlar da bu resimlerde koluma yapışmış olarak azılı bir sahteciyi yakalamış kahramanlar diye tanınacaklardı. Gazete fotoğrafçıları da bir de şöyle çekelim, bir de böyle olsun diye beni o yana bu yana çevirtiyorlardı. Canım boğazıma gelmişti. Beni bir de şöyle, bir de böyle diye o yana bu yana döndürten fotoğrafçıya dayanamayıp artık terbiyesizliği ele alarak striptiz yapayım da istersen bir de öyle çek dedim. Fotoğraf çekimi bitince gazeteciler sormaya başladılar. Dolandırdığım o kızdan aldığım bilezikleri, yüzükleri, küpeleri, kolyeleri ne yapmıştım? Neredeydi onlar? Kime vermiş ya da satmıştım? Bunların hiçbirinden haberim olmadığını, kız dedikleri o kaknemi hayatımda hiç görmemiş olduğumu söyleyince sağımdaki polis gazetecilere, "Komiserim benzetin," dedi. "Şimdi güzelce benzeteceğiz. O zaman bülbül olur okur hepsini," dedi. Beni başka yere soktular. "Beyefendi, ne olur bir dakika dinleyin. Rica ederim lütfen," dedimse de acaba kime dedim. Dinleyen olmadı. Beni öyle bir benzettiler ki 24 saat müteferrikada kendime gelemedim. Kendime geldiğimde de bedenimdeki her kemiğim 4-5 yerinden kırılmış gibiydi. Müteferrikadakiler dışarıdan aldıkları o günkü gazeteleri getirip benimle ilgili haberleri gösterdiler. Gazetelerde boy boy poz poz resimlerim basılmıştı. Polis parmaklarını çeneme geçirmiş, yüzümü zorla objektife çevirirken, iki polis iki yanımda, pençe gibi elleriyle kollarıma yapışmışken, daha da ne pozlarda. Zaman geçti, gazetelerin neler yazdıklarını unuttum ama biri hala aklımda. Don Juan Akif evlenme vaadiyle bir kızın ölçüsünü aldı. Olacak şey değil, birden ve hiç elimde olmadan Don Juan Akif olup çıkıvermiştim. Ya şu kızın ölçüsü ne oluyor bana? Hain, Akif diye tebelleş olan o yamru yumru yaratık var ya, ben sözde subayım diye kendimi ona tanıtmıştım. Ve evlenme vaadinde bulunmuşum. O masum sığırcık yavrusu da kanmış. Nikahtan önce ben buna sözde, sana hiç olmazsa birkaç tane mücevher hediye alayım. Ancak önce senin ölçünü almam gerekli. Parmağındaki yüzüğü, kolundaki bileziği, boynundaki kolyeyi ver de kuyumcuya götüreyim. Bu ölçü üzerine sana çok değerli mücevherler alayım demişim. O masum sığırcık yavrusu da bana deliler gibi tutkun ya, olur mu olmaz mı diye hiç düşünmeden takı diye nesi var nesi yoksa hepsini çıkarıp bana vermiş.